Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Haziran 2020 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Gençlerle 12 Soru Cevap bölümünde yer alan Faydalı İlim ve Tahsil 2 başlıklı yazısını paylaşacağız. Önceki sayıdan devam. Kulu Hakk'a yakınlaştırmayan, takvaya sevk etmeyen, sadece dünyasına fayda verip ahireti ihmale sebebiyet bir ilim, faydasız bir ilimdir. Bunun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak'tan ilim talep ederken daima "Ya Rabbi, senden faydalı ilim istiyorum, faydasız ilimden sana sığınırım" şeklinde niyaz etmiştir. Sami Efendi Hazretleri sohbetlerinde gerçek ilmin Allah Teala'nın kudret ve azametini kalpte hissetmek olduğunu ifade ederlerdi. Bu irfana sahip olmanın şerefini her vesileyle hatırlatırlardı. Bir gün ziyaretine gelenlerden biri hem Hazret'in duasını almak hem de yeğenlerini tanıştırmak istemişti. Huzuruna girip el öperken, "Efendim, bu delikanlılar Amerika'da okuyup mühendis oldular. Dualarınızı istirham ederiz" diye takdim etti. Sami Efendi Hazretleri ise manidar bir tebessümle onlara, "Fakir de Darül Fünun mezunuyum. Fakat asıl tahsil Marifetullah'ın tahsilidir" buyurdu. Marifetullah'tan nasip alan kimse Cenab-ı Hak'la dostluktan hisse alıyor. Yakup aleyhisselamın 12 evladı vardı. Kendi iç dünyasını Yusuf aleyhisselamda gördü, ona meyli arttı. İnsan da esasen kendini sever, kendi iç dünyasıyla müştereklik gördüğü kimseyle dost olur. Bunun gibi kimin kalbinden nefsani arzular bertaraf edilmiş, cemali sıfatlar orada tecelli etmeye başlamışsa Cenab-ı Hak da o kalple dost olur. İmam-ı Rabbani, "İşte o kalbi incitme, zira o kalp Allah'ın komşusudur" diyor. Gerçek ilim de bu. Günümüzde üniversite bitirmiş, yüksek tahsil yapmış, bilgili, kültürlü nice genç kardeşlerimizi görüyoruz. Fakat ne yazık ki Kur'an ve sünnet kültüründen haberleri yok. Yaptıkları tahsilin de Kur'an ve sünnette methedilen ilim tahsili olduğunu zannediyorlar. Halbuki insanın zihnini ve kalbini Allah'a götürmeyen, onun kudret ve azametini idrake vesile olmayan bilgiler, kişiye belki bu dünyada bir etiket, apolet, meslek, para, itibar vesaire kazandırır. Fakat kulun ebedi kurtuluşuna bir fayda sağlamaz. Bu itibarla ilim tahsilinin muhakkak çift kanatlı, yani ilim ve irfan beraberliği içinde olması zaruridir. Zira ilim iki uçlu bir bıçak gibidir. Hayra da kullanılabilir, şerre de. Nitekim insanda en büyük zulmü yapan zalimler ilmi kötüye kullanarak zalimlerden olmuşlardır. Firavun, Nemrut, Hitler, günümüzün firavunları vesaire okumamış cahil kimseler değildir. Fakat onlar bilgilerini zulümlerine alet etmişlerdir. Mesela bir hukukçunun marifetullah'tan nasibi yoksa zalim bir cellat kesilverir. Bir cerrahın manevi olgunluğu yoksa bir insan kasabı, bir organ kaçakçısı oluverir. Az bir dünyevi menfaat karşılığında manevi dünyalarına zehir saçmaktan, ebedi hayatlarını bir azap faslına çevirmekten kurtulamazlar. Mevlana Hazretleri der ki, "Hünerli, bilgili kişi iyidir ama iblisten ibret al da buna fazla değer verme. Unutma ki Hakk'ın rahmetinden kovulmuş olan mel'un iblis, yüz binlerce yıl Allah'ın en yakınlarından biriydi. Meleklerin emiriydi, bilgisi ve ibadetiyle kibre kapıldı, Allah'la cidale girdi ve rezil oldu gitti." Düşünmek lazımdır ki insanı gurur ve kibre sevk eden, sonunda da helake sürükleyen bir ilim, zahiren güzel ve faydalı şeylerden ibaret olsa bile hakikatte vebalden başka nedir ki? Ayet-i kerimede böyle kimseler hakkında çalışmış fakat boşuna yorulmuştur buyurulmaktadır. Öte yandan gerçek tahsil, ilmi zihne depolamak değildir. Mühim olan ilmin gerektirdiği olgunlukta bir şahsiyet ve karakter sergileyebilmektir. Aksi halde davranışlara istikamet vermeyen bir ilim, kuru bir hamallık ve faydasız bir yorgunluktan başka bir şey değildir. Ayet-i kerimede şöyle buyurulur. Tevrat'ta yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerce kitap taşıyan merkebin durumu gibidir. Şeyh Sadi Hazretleri şöyle der. Üzerine birkaç kitap yüklenmeyle merkep alim olur mu? O beyinsiz sırtındakinin odun mu yoksa kitap mı olduğunu bile fark edemez. Bu sebeple yine şöyle nasihat eder. Ne kadar okursan oku, ne kadar bilgi edinirsen edin, bilgine yakışır şekilde davranmazsan, yani takva hayatın yoksa cahilsin demektir. İnsanı katı kalplilikten kurtarıp merhamet ve şefkat abidesi kılan, cehaletten kurtarıp ebedi saadet bilgisiyle donatan, bencillikten kurtarıp diğer gam kılan, her Müslümanın sahip olması gereken İslam kültürüdür. İslam kültürünü tahsilin neticelerini asr-ı saadette görüyoruz. Bir çoban sahibinden izinsiz koyun satmasını teklif edenlere elini kaldırıp Allah nerede o zaman diyor. Yermük harbinde bir testi su üç şehidin arasında kaldı. Bunlar Haris, İkrime ve İyaş idi. Hepsi de suya en fazla ihtiyaç duydukları bir anda, zira sıcak çöl kumlarının üzerinde can veriyorlardı. Din kardeşlerini kendilerine tercih ettiler. İsar fazileti sergilediler. Bir köle günlük nafakasını bir köpekle paylaşabiliyordu. Sahabeden Abdullah bin Cafer radıyallahu anh bu hadiseyi şöyle naklediyor. Kendisi bir seyahat esnasında bir hurma bahçesine uğramıştı. Bahçenin hizmetçisi siyahi bir köleydi. Köleye 3 adet ekmek getirmişlerdi. Bu sırada bir köpek geldi. Köle ekmeklerden birini ona attı. Köpek ekmeği yedi. Öbürünü attı, onu da yedi. Üçüncüyü attı, onu da yedi. Bunun üzerine Abdullah bin Cafer'le köle arasında şöyle bir konuşma geçti. Senin ücretin nedir? İşte gördüğünüz 3 ekmek. Niçin hepsini köpeğe verdin? Buralarda hiç köpek yoktu. Bu köpek uzaklardan gelmiş olmalı. Aç kalmasına gönlüm razı olmadı. Peki bugün sen ne yiyeceksin? Sabredeceğim. Günlük hakkımı Rabbimin bu aç mahlukuna devrettim. Bu güzel ahlak karşısında hayran kalan Abdullah bin Cafer, "Subhanallah, bir de benim çok cömert olduğumu söylerler. Halbuki bu köle benden daha cömertmiş." buyurdu. Ardından da o köleyi ve hurma bahçesini satın aldı. Köleyi azat edip hurmalığı ona bağışladı. Şimdi düşünmek gerekir ki, bedenen bir köle fakat ruhen bir mana sultanı olan o arif mümin, kimden, nerede ve hangi tahsili almıştı? Bugünkü ifadesiyle hangi fakültede doktora yapmıştı? Bu ruhi olgunluk hangi eğitim sisteminin mahsulüydü? Demek ki dünyevi olarak hangi tahsili yapmış olursak olalım, her zaman muhtaç olduğumuz asıl tahsil marifetullah tahsilidir. Yani Cenab-ı Hakk'ı kalben tanıyabilmek. Rabbimiz ihsan buyursun. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Faydalı İlim ve Tahsil 2 başlıklı gençlerle soru cevap bölümünde yer alan yazısını paylaştık sizinle ve şimdi de Adem Ergül imzalı Ezik Olma Omurgan Dik Dur Çökmesin başlıklı yazıyı paylaşacağız şimdi de. İnsan onuruyla yaşar denilir. Başkalarının onuruna saygılı olmak ne kadar önemli ise, insanın kendisine karşı da aynı saygıyı göstermesi en az o kadar önemlidir. Böylesi bir davranış, bencillik ya da nefsani anlamda benliğin şişirilmesi değildir. Bu iki durum arasında ince ve fakat önemli bir fark vardır. Nefsani anlamda benliğin şişirilmesi, kişinin kendisini her konuda beğenip başkalarına karşı üstünlük taslaması, diğer bir ifadeyle başkalarını küçük görmesi sonucunu doğururken, şahsiyetin korunup kullanmasında haksız yere horlanmaya ya da zulme karşı baş eğmemek, hakikatin çiğnenmesine izin vermemek vardır. Bu aynı zamanda Allah'ın şahsımıza lütfettiği var olma nimetini ve şahsımıza yüklediği eşsiz misyonu koruma, kollama ve aziz bilmenin de bir gereğidir. Muhammed Emin Saraç Hoca Efendi anlatıyor. Başbakan Adnan Menderes'in baş müsteşarı ve daha sonra onun başını yiyen adam Ahmet Salih Korur, İstanbul Müftülüğünü teftişe gelecek dediler. Herkesin eli ayağı dolaştı, ne yapacaklarını şaşırdılar. Müsteşar Ömer Nasuhi Hoca'nın odasına çıktı. O zaman müsteşarlık bakanlığa bağlı değil, doğrudan başbakanlığa bağlıydı. Biz de Hoca Efendi'nin etrafındayız. Ömer Nasuhi Hoca'nın odasında namaz kılınan perdeli bir bölüm vardı. Müsteşarın gözüne o ilişti. ''Bu ne?'' dedi. Ömer Nasuhi Hoca, ''Efendim, öğle namazıyla ikindi namazını burada kılmak durumunda kalıyorum.'' dedi. Müsteşar, ''Burası cami değil, burada namaz kılamazsın.'' diye bağırdı. Hatta hakaret etti. Hoca, ''Efendim, vazifeyi aksatmayalım diye oluyor.'' diye aşağıdan aldı. Bu sefer müsteşar perdeyi daha da yükseltti. Bağırdı, bağırdı. Müftü efendi baktı ki bu adam idareyi kelam etmeye gerek yok. Geçinmek mümkün değil. Birden hoca efendi celadete geldi ve şöyle çıkıştı. ''Bana bak cahil, ahmak herif, sen beni anlamaktan bile aciz bir zavallısın.'' dedi. Müsteşar, ''Seni vazifeden atarım.'' dedi. Hoca efendi, ''Bir kaide-i külliye vardır. Mani rızk olanın rızkını Allah keser. Sen de belanı bulursun.'' dedi. Müsteşar, ''Senden daha iyisini bulurum.'' deyince Hoca Efendi tekrar, ''Tabii bu millet benden ve siz gibi zalimlerden daha iyisine layıktır.'' diye cevap verdi. Bütün müftülük personeli de bu konuşmalara şahit oluyor. Adam perişan oldu, kaçtı gitti. O gittikten sonra Hoca Efendi, ''Getirin bir kağıt. Böyle zalimlerin emrinde vazife zillettir. İstifa edeceğim.'' dedi. Fikri Aksoy, ''Hocam, bizim davamızda gavura kızıp oruç bozmak var mıdır? Sen buradan hiçbir yere gidemezsin.'' dedi ve istifa etmesi engellendi. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur, ''Ne zulmediniz ne de zulme maruz kalınız.'' İslam'ın öğrettiği değerlerden olan tevazu, affedicilik, Allah'a karşı hiçlik duygusu, sabır, tahammül ve bunun gibi daha nice ahlaki erdemleri yanlış anlamanın neticesinde kimi müminlerin kendilerine layık olmayan nice davranışları, zulümleri sineye çektiklerine şahit olmuşuzdur. Yerine göre hayır diyemeyen kimselerde izzet olmaz. Böylelerinden oluşan toplulukların da hak ve hakikatin izzetini yeryüzünde hakim kılmaları düşünülemez. Aziz ümmet, izzet sahibi fertlerin oluşturduğu ümmettir. Bize dinimizin ilk öğrettiği hakikat, Allah'tan başkasına kul köle olmamaktır. Yalnız Allah'a kulluk demek olan İslam, bizi hakkın dışında her şeye karşı özgürleştiren en temel değerimizdir. Şahsiyetleri silikleştirilmiş fertlerden oluşan devletlerin özgür olmaları da kalmaları da düşünülemez. Bu itibarla belki öğreneceğimiz ve nesillere de aktaracağımız en önemli şahsiyet miraslarımızdan birisi haddini bilmemek anlamındaki benlik iddiasıyla onurunu çiğnetmemek arasındaki ince farkı öğretmek olmalıdır. Biri rezalet, diğeri fazilet olan bu iki duruşun farkı anlaşılamayacak olursa hiçbir konuda müstakim bir duruş sergilenemeyecektir. Zira biri küstahlık, diğeri vakar ve ağırbaşlılık gibi iki ayrı sonuç ortaya çıkaracaktır. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şu dizeleri bir onur talimi gibidir. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım, boğamazsın ki, hiç olmazsa yanından kovarım. 3,5 soysuzun ardından zarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Mümin hak ve hakikat adına dik durdu mu, Allah onun izzetini artırırken, nefsi adına diklendi mi, onun da zilletini artırır. Biri sıhhat alameti, diğeri ise hastalık nişanıdır. Bu iki duruşun yerini, zamanını, haddini ve ölçüsünü belirleyebilmek için ilim, irfan, basiret ve ferasetin artmasına ihtiyaç vardır. Nefsini tanımayan ve onu arıtma gibi bir derdi olmayanlarınsa böylesi imkanlara kavuşması zordur. Fıtratın, vicdanın ya da kalbin sesiyle nefsin aldatıcı fısıltılarını ayırt edebilecek bir farkındalığı kazanmak durumundayız. Rabbimiz yardımcımız olsun. Değerli dinleyenlerimiz, Adem Ergül imzalı Ezik Olma, Omurgan Dik Dur Çökmesin başlıklı yazısını paylaştık ve son olarak klinik psikolog Mehmet Dinç ile Gençlik Halleri bölümünde yer alan yazıyı paylaşacağız sizinle. Kırgınlıklar nasıl en aza iner? Bazı insanlar bir olay sonrası muhatabımıza kendimizi yeterince anlatamayınca veyahut muhatabımızca anlaşılamayınca bazen büyük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ortaya çıkabiliyor. Bunu dengelemenin yolu ne olmalı? Anlatamama veya anlaşılamama sebebiyle yaşanan kırgınlıklar genellikle ya beklenti ya da üsluptan kaynaklanır. Bir meseleyi muhatabımıza anlatırken belli düşüncelerden dolayı net ifade etmez, ben söylemem, sen anlat tarzı bir beklenti içine girersek sonrasında ortaya çıkacak anlaşılamama bizi hayal kırıklığına ve kırgınlığa götürebilir. Ya da muhatabımızın bizden beklentileri sebebiyle söylediklerimizi anlamaması veya anlamak istememesi söz konusu olabilir. Tabii bu iki durumda ilişkide fazladan bir hassasiyet yoksa günlük meselelerden ziyade netameli meseleler için söz konusu olur. Her halükarda iki durum için de ilişkimiz ve iletişimimiz içindeki olası beklentilere karşı müteyakkız olmamızda fayda vardır ki ardından hayal kırıklığı ve beklenti girmesin. Nedir beklentiler konusunda müteyakkız olmak? Evvel emirde mümkün olduğu kadar başka insanlardan beklentilerimizi azaltmak. Eskilerin dediği gibi umma ki küsmeyesin. Ancak insanız ve ister istemez özellikle sevdiğimiz insanlardan belli beklentilerimiz olacak. O halde beklentilerimizi net ama güzel bir üslupla ifade etmemiz olmazsa olmazdır. İmayla, ihsasla ifade eden herkesin derdimizi anlaması mümkün olmayabilir. Anlatmak kadar anlaşılmak da kısmen anlatanın sorumluluğundadır. Bir diğer mesele olan muhatabımızın bizden beklentisinden dolayı anlama ya da anlaşılmada problem olması meselesinde ise bizim için önemli olan insanların bizden beklentilerini net ifade edebilecekleri bir ilişki zemini sağlayabilmemizdir. Aşırı alıngan, kırılgan, vurdum duymaz, umursamaz tavırlarla ilişkilerimizi sürdürürsek, insanlar beklentilerini ifade etmekte zorluk yaşarlar ve bu da kırgınlıkları kaçınılmaz olarak beraberinde getirir. Anlatamama ya da anlaşılamama sebebiyle yaşanan kırgınlıklar konusunda bir diğer mesele olan üslup meselesini söz konusu edersek şunları söyleyebiliriz. Üslubu beyan aynıyla insan, kim ve hangi konu olursa olsun üslup çok önemlidir. Özellikle beklenti içeren iletişimde üslup kaba, hoyrat, emrivaki ya da muğlak, kapalı, anlaşılmaz olursa o zaman hayal kırıklığı yaşanması mutlaktır. Biz iyi bir insan olmaya ihtiyaç duyduğumuz için muhatabımız kim olursa olsun nezaket ve zarafetle meselelerimizi ifade etmeli, karşımızdakine anlatmaya ihtiyaç duyduğumuz için de onun anlayabileceği dili ve açıklığı gözeterek iletişim kurmalıyız. Netice olarak ilişki ve iletişimlerimizde beklenti ve üslup noktalarına dikkat ettiğimiz sürece olası kırgınlıkları asgari düzeye indirebilir, ihtimal dahilinde olabilecek ilişkinin veya konunun niteliğinden kaynaklanan özel durumları daha kolay çözebiliriz. Çöp atma gibi basit işler hedeflerimizin önünde engel midir? Kişinin sadece kendi geleceğine dair planlarını düşünerek herkesten ve her şeyden uzaklaşmak duygusundan kurtulması nasıl mümkün olabilir? İnsanın kendine ve hayatına karşı sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğu mucibince de kendiyle alakalı bir derdi, düşüncesi, planı olmalıdır. Ancak bu dert, düşünce ve planı gerçekleştirmek için herkesten uzaklaşması gerektiğini düşünüyorsa, o zaman herkesin kim olduğu ve her şeyin ne olduğunu tekrar düşünmek gerekir. Herkesten kastımız annemiz, babamız gibi üzerimizde sorumluluğu olan insanlarsa, onlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmediğimiz bir gelecek planı ne kadar doğrudur onu düşünmeliyiz. Ancak arkadaşlar, sosyal çevre vesaire gibi bizi gerçekten gereksiz meşgul eden ve atıl hale getiren kimselerse tabii ki bir hedef dahilinde onlardan uzaklaşmamız gerekebilir. Hem çok sosyal olup her yere giden, her geniş bir arkadaş çevresine sahip herkesten haberdar, hem ailesine karşı sorumluluklarını yerine getiren, hem de büyük hedeflere odaklanmış ve üzerine düşenleri yapan bir insan olmak çok mümkün olmayabilir. Her şeyden kurtulma meselesine de benzer bir çerçeveyle bakmamızda fayda var. Yani kurtulmayı düşündüğüm şeyler ne kadar gerçekçi ve doğru. Bazı insanlar günlük hayatın herkes için geçerli olan uğraşlarını hedeflerine mani görürler. Mesela çöp atmak zorunda olmasaydım, evi temizlemek zorunda olmasaydım, bulaşıkları yıkamak zorunda olmasaydım, minibüse binmek zorunda olmasaydım, hedeflerime ulaşmam mümkün olurdu ama bunlar bana mani oluyor diye düşünebilirler. Halbuki hayatın bu basit meşgaleleri her ne kadar zaman zaman zorlasa da bize nefes aldırırlar. İnsan makine değildir. Devamlı olarak bir noktaya yoğunlaşamaz. Doğru bir planla insan hem günlük hayattaki sorumluluklarına hem de hedefler için yapması gerekenlere vakit ayırabilir. Unutmayalım ki bizim kültürümüzde dinlenmek, hiçbir şey yapmamak ya da boş işlerle kafa dağıtmak değildir. Bedenle iş yapmaktan yorulduysanız, zihinle bir şeyler yapmaya devam etmek, zihinle iş yapmaktan yorulduysanız, bedenle bir şeyler yapmaya devam etmektir. Değerli dinleyenlerimiz, Genç Dergisi'nin Haziran 2020 sayısından klinik psikolog Mehmet Dinç ile Gençlik Halleri bölümünde yer alan soru cevapları sizinle paylaşmaya çalıştık son olarak Sesli Dergi'de. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalamış oluyoruz. Yarın saatler 21'i gösterdiğinde Sesli Dergi'de yeniden buluşabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.